Bu haftanın vaazı örnek olmak.
Evet, Rabbin sözüne hoş geldiniz. Bu Rabbin sözü bugün bu sabah bize değiştirsin. Ona ön verelim, dikkatle sesleyelim. Evet, bugün 2014 4. ayın 27'sinde Roma, yani Rim kasabasında büyük bir tören var. Büyük bir kutlama var. Bütün dünyadan milyonlarca kişi bugün Roma kasabasına gidiyor. Roma kasabasının içinde küçük bir mahalle var. Ama bu küçük mahalle kendi kendine bir devlettir. Belki anladınız bu kimin için mesele oluyor. Bu devletin her devletin olduğu gibi kendi konsoloslukları var, diplomatları var, kendi posta pulları var, hatta kendi ordusu bile var. Ben konuşuyorum Vatikan için. Katolik Kilisesi'nin merkezi, sentri oradadır. O da bugün, şimdiki Papa Franciscus, iki kişi aziz, yani sveti olarak ilan edecek. Yani iki tane daha az önce yaşamış papaları. Birincisi 23. Yuhanna ve ikinci Yuhanna Pavlus. Evet, birincisi 1958 senesinden 1963 senesinde yaşadı. İkincisi, herkesin bildiği gibi Polşa'dan, Polonya'dan geldi, Klaus Wojtyla. Ve işte bu 1978'den 2005'e kadar papalık yaptı. Hatta Plovdiv'e var geldi. Evet, Katolik Kilisesi'nde bu azizler, bu kutsal svetiler, yani kutsal adamlar önemli bir rol oynuyorlar. Çok önemli bir rol oynuyorlar. Onların hayatı sanki bütün imanlılara örnek olsun diye bu kişilere sveti, yani aziz ilan ediyorlar. Hatta öldükten sonra bile bu kişiler, imanlılar ile Allah'ın arasında aracılık yaparmışlar, dua edermişler. Yani sadıkan bir Katolik, sadece İsa'ya, sadece Meryem'e dua etsin, o azizleri, bu svetileri de dua ediyor. Bu umuttan hani o aracılık yapsın. Nasıl bir insanı bu kadar yüksek bir pozisyona getiriyorlar, ben şaşıyorum. Tabii ki İncil'de böyle bir şey yok. Ama bu bütün bu şey nasıl başladı? Bütün bu hani kutsallaştırma olayı nereden başladı? İlk önce hani ben konuşuyorum İsa'nın hayatından birkaç yüz sene sonra kişiler baktılar bazı örnek imanlılar var. Ve onları göstermek için şimdi sen iyi bir imanla yaşamak istiyor musun? Bu başka kişi gibi ol. Bu imanlı gibi ol. Yani bir örnek imanlı. Evet, bir kişi diyorlar ki hani onun hayatlarına baktığın zaman sen anlıyorsun asıl imanlı yaşam neymiş. Hatırlıyorsunuz arada bugüne kadar görüyorsunuz komünist zamanında devlet adamları evlere bakardılar ve kimin evi daha tertipli, kimin evi daha güzel ne yapardılar? Bir tabela astardılar değil mi? Yani, Obrazovdom, herkes biliyor bunu. Obrazovdom, herkes buna bakıp yani imrensin. Ha bak senin evinde böyle olsun. Yani, olmasın düzensiz bir bahçe, olmasın kırık bir işte ograda bilmem ne. Lazım ona benzer olasın. İşte bu svetiler, bu kutsalların amacı da bu. Sanki Obrazovyalos, yani örnek imanlı, örnek imanlı diye başladılar. Tabii ki bugün bambaşka bir boyut aldı, bambaşka bir tarafa çektiler bunu. Hani sanki bunların hayatlarına bakarak kendini bir pay biç diye bir akıl veriliyor. Ve bizim bugünkü temamız zaten budur. Örnek olalım ve örnek alalım. Evet, örnek imanlı. Şimdi Rab İsa çok iyi biliyor ki, ve eski anlaşmada da aynı görüyoruz, sadece lafla olmuyor. Sadece buyruk vermekle olmuyor. Onun için Allah hiçbir zaman sadece buyruk vermedi. Kişilere, imanlılara konkret bir örnek verdi. Nereye baksınlar, ne yani dokunabilecek ve işte örnek alacak kişiler ve eşyalar verdi. Buna bakarak anlıyorsunuz nasıl lazım olsun, nasıl örnek olsun. Evet, Rab bildi ki, hani kuru kuru bir buyruk, bir söz yeterli değil. Mesela İsa dedi ki, kim bana iman ederse yeni bir kişi olacak. İşte Nikodemus'a yeni doğuştan için söz ediyor. Ama bilirdi ki, bu sadece laf olarak yeterli değil. Onun için bir buyruk verdi, vaftiz için. De vaftize bakarak, suya bandırmakla, sudan çıkmakla, sanki anlıyoruz, yeniden bir doğuş var. Sembolik bir hareket, bir örnektir. Rab İsa kendi bedenini verdi. Tamam mı? Ve dedi ki ben herkes için, bütün dünya için kurban olacağım. Çok güzel. Ama sadece laf olarak kalırsa kişiler bunu pek anlamayacak. Ve onun için az önce yaptığımız gibi Rab'in sofrasını verdi. Dedi ki buna bakarak bir örnek gibi bıraktım size bu hareketi. Bir örnek gibi ki gerçekten anlıyorsanız ben hayatımı verdim bir kurban gibi. Ve biz de aramızda da aynı şeyi fark ediyoruz. İnsanlara anlattırıyorsun Mesih'in yolunu. Senelerce seminer yapıyorsun. Senelerce kasaba kasaba geziyorsun, anlattırıyorsun nasıl lazım olsun. Kimse parmağını kımıldamıyor, kimse hayatını değiştirmiyor. Ama bir kere bir örnek gördüler mi? O zaman demek böyle olurmuş. Ve kişiler bu örneğe bakarak bir şeyler anlıyorlar. Bu örneğe bakarak belki bir imanlı adım atarlar. Hatırlıyorum başka bir kasabada senelerce konuştuk. İki genç evlenmek isterlerse önce nikah yapsınlar. Konuş. Tamam diyorlar ama herkes nikahsız evleniyor. Herkes böyle gene mahalle sistemini kaçarak barışmakla bilmem ne kavga ile evlilik böyleymiş. Mahallenin standartını tutuyorlar. Ama ne vakit başardık? Bir kere olsun bir örnek. Bir organizasyon yaptık. İki düğün, iki nikah aynı anda yaptık. Hatta memuru getirdik. Yani devlet memuru getirdik sokakta. Mahallenin içinde nikah kıysınlar onları. Ve bütün kasaba geldi. Bütün hatta jurnalistler geldi. Ne oluyor burada? Mahallede artık nikahla evleniyorlar. Çok büyük bir olay oldu. Niçin? Bir örnek gördüler. Ve artık bundan sonra kişiler biliyor artık. Standart budur. Artık lazım gençler nikahla evlensinler. Bazıları yapıyor, bazıları yapmıyor. Ama artık bu kabul oldu. Standart bu. Niçin? Bir örnek gördüler. Başka bir kasabada belki 25 seneden beri imanlılar var. Ama hiçbiri imanlıca gömülmüyor. Hepsi hocayla gömülüyor. Ve kimse sanki buna hani eyvalanmıyor. Hiç kimse demiyor hani bu lazım böyle olmasın. Biz konuşuyoruz. Fayda yok. Çünkü örnek görmediler. Ama ne vakit kurajlanıp bir kere bir kişi hani imanlılarla gömüldü. Ve hocalar dışarıda kaldı. O vakit bütün hava değişti. Artık o kasabada bugüne kadar sadece imanlılar kaldırıyor. Hocalar artık yok. Niçin? Çünkü bir tane örnek gördüler. Bütün bunlar bize gösteriyor ki hani örnek olmak ve örneklere bakmak ne kadar önemlidir. Evet, bizim temamız bugün bu, örnek olmak. Ve şimdi bu temada üç büyük şeyi, meseleye bakacağız. Birincisi, Rab hep örnek göstermekle işledi. Ve en birinci yerde o kendisi bizi her konuda örnektir. Evet, mesela en baştan bakıyoruz Leviler kitabına 19. bölüm ayet 2. Orada kutsallık için konuşuyor. Bakın ne güzel. İsrail topluluğuna de ki kutsal olun çünkü ben Tanrınız Rab kutsalım. Bir sadece demiyor kutsal olun, günahtan uzak durun, ayrı olun. Hayırdır. Bana bakın, beni örnek alın. Ben nasıl dünyadan ayrıyım, dünyadan uzakım, dünyanın içinde bulunmuyorum. Değil mi? Ben gökte yaşıyorum. Aynı onun gibi siz de uzak olacaksınız. Siz de dünyadan uzak duracaksınız. Siz de öbür halklardan, öbür milletlerle işiniz olmayacak, kutsal olacaksınız. Mata 5:48 İsa'nın sözleri. Onun için gökteki babanız nasıl kusursuz ise siz de kusursuz olun. Niçin kusursuz olalım? Niçin uğraşalım hani temiz olmaya? Niçin uğraşalım günahtan uzak durmaya? Çünkü Allah kendisi öyledir ve biz onu örnek alıyoruz. Yani Allah'ın bütün buyrukları kendi karakteriyle bağlı. Anlıyor musunuz? Hiçbir zaman Allah buyurmuyor bir şey ki kendi karakterinde olmasın. Bazı kişiler hani o zamanki mesela Greklerin tanrıları ya da bugüne kadar başka dinlerde Allah bir şey buyuruyor ama kendisi yapmıyor. Greklerin tanrılarında kıskançlık vardı, gezgincilik vardı, yalan söylemek vardı, aldatmak vardı. Böyle bir tanrıya nasıl boyun eğeceksin ve nasıl örnek alacaksın? Böyle bir tanrı derse kutsal olun onu ciddiye alacaksın mı? Ama bizim tanrımız, bizim Allah'ımız kendini bağırıyor her bir buyruk. Mesela Luka 6:36 diyor ki babanız nasıl merhametli ise siz de o kadar merhametli olun. Yine Allah kendini gösteriyor bir örnek gibi. Evet, yine okuyoruz Efesliler 6 ayet 9. Çünkü bileseniz sizin efendiniz de onların efendisi de göktedir ve onda insan ayırmak hiç yoktur. Bak Pavlus ne diyor? Siz de insan ayırmayın. Siz zengin fukara ayrım yapmayın. Nasıl da olurdu? Zengin bir kişi toplantıya gelir mi? Güzel giyinmiş, böyle pahalı pahalı rubalar ve zengin bir arabayla aramıza gelirse, o hepimiz sanki başka türlü karşılayacağız onu, öyle mi? Hayır diyor Pavlus, öyle yapmayın. Niçin? Çünkü değilse de ben sizi buyuruyorum ama Allah kendisi ayrım yapmıyor. Allah bakmıyor senin cebine ne kadar para var. Allah bakıyor insanın yüreğine. O öyle olduğu için siz onu örnek alın. Evet, demek Allah'ın buyrukları hepsi onun içinden, onun yüreğinden, onun karakterinden kaynaklanıyor. Sanki Rab halkına diyor ki, bana bakın benim gibi olun, beni örnek alın. Evet, ama değil sadece kendisi, Allah kendisi örnek olsun. Aynı zamanda Rab insanların arasında başka kişileri yetiştiriyor, onlar başkalarına örnek olsunlar. Yani örnek kişiler yetiştiriyor. Mesela bakıyoruz Eyyub'a. Çok ilginç bir hayatı var. Ve Eyyub kitabının başında 1.8'de Rab şeytana konuşuyor. Ve diyor ki, kulum Eyyub'u bakıp da düşündün mü diyor. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Belki en doğru adam ve kusursuzdur. Evet. Ve aynı zamanda Yakup'ta 5. bölüm 10 ve 11'de şöyle okuyoruz. Kardeşlerim diyor, kötülüğü görmek ve dayanmak teması için Rab adında konuşmuş olan peygamberleri örnek alın. Bakın dayanan kişileri ne mutlu sayıyoruz. Eyyub'un sabrından için işittiniz, hem de Rab onun sonunu nasıl etti. Artık görüyorsunuz Rab çok merhametlidir ve acıyan biridir. Evet, Eyyub'a bakarak biz sabır konusunda, İman etmek konusunda çok büyük dersler alabiliriz. Yani sanki almayalım bunu bir masal gibi. Böyle bir adam gerçekten yaşadı ve gerçekten yeryüzünde bizi bir örnek oldu. Rab imanları bir başka kişiler koyuyor onların önüne ve diyor ki bakın bunlar örnek. İbrahim, İbrahim'in hayatına imreniyorum. Gerçekten her şeyi bıraktı. Hani bizim için her şeyi bırakmak kolay belki. Çünkü yok fazla şeylerimiz yok. Ama sen zengin olsan her şeyin var. Çevren var, saygınlığın var, ailen var, kasaban var, mahallen var. Bütün bunları bırakasan, değil sadece bırakıp da bir yere gidesin. Önce çık da sonra göstereceğim nereye gidesin. Kim bunu yapacak? Kim bunu yapacak? Ve İbrahim bunu nasıl yapabildi? Tek bir mesele. Çünkü iman etti. Onda çok hızlı bir iman var idi. Allah'a güvendi. Belki çok zayıflıkları var. Onun günahlarını okuyoruz. Ama iman, işte biz de iman temasında yani bir şey öğrenmek istersek, Allah sadece demedi, iman edin, iman edin, iman edin. Dedi ki tamam, iman etmek istersen İbrahim'e bak. Onun hayatı bize örnektir. Tamam. Ve bugüne kadar Rab buyuruyor, toplantının güdücüleri de aynısını yapsınlar. Değil sadece eskiden yaşamış, yani böyle binlerce sene önce yaşamış kişiler, toplulukta da aynısı lazım olsun. Bakın, 1. Petrus 5, ayet 3'te, Rab burada direkt konuşuyor güdücüleri, toplantının güdücülerini ve diyor ki, nasıl güdücülük yapsınlar? Değil size emanet edilen kişilere zorbacılık yapmakla ama sürüye örnek olmakla. Bir güdücünün en büyük instrumenti değil onun ağzı, değil onun konuşması ama onun hayatı. Rab istiyor ki topluluğun güdücüleri örnek olsunlar her bir temada. Onların bütün hayatı, karakteri örnek olsun. Ve gene İbraniler 13 ayet 7. Size eskiden güdücülük yapanları anın. Allah'ın haberini size bildirenler onlar oldu. Onların hayatlarının sonuna bakın. Onların imanını örnek alın. Çok güzel ama maalesef birçok Bulgaristan'da birçok güdücü bunu anlamadı. Kaç tane mahalle geziyoruz, duyuyoruz hani topluluklar, iman nasıl başladı orada. Ama bakıyoruz o kişiler artık yok olmuş. O kişiler hani absolutno dünyada yaşıyorlar, günahta ölmüşler bile. Ama gerçekten iyi bir toplulukta güdücü lazım. Kendini örnek göstermekle güdücülük yapsın. Evet. Ve daha konkretle bunu anlamak için şimdi büyük bir örneğe bakıyoruz. Pavlus'un örneğine bakıyoruz. Pavlus sık sık kendini örnek olarak gösteriyor. Kimin kuracı var? Bunu yapsın. Senin kuracın var mı? Bakalım. 1. Korintiler 4:16. Yani şimdi bu sözleri işitirken kendi adını oraya koy. Tamam mı? Diyor, Pavlus diyor ki, onun için sizi yalvarırım, beni örnek alın. Hay bakalım. Sen git şimdi Burgas'a, Varna'ya, Dobrit'e, başka bir kasaba, tanımadan bir topluluğun önüne çık ve diyor ki, istiyorum beni örnek alasınız. İyi mi? Gene 1. Korintiler 7:8. Evli olmayanlara ve eşi ölmüş olanlara şunu diyeyim, onlar benim gibi kalsalar kendileri için iyi olacak. Pavlus diyor ki, benim gibi olun. 1. Korintiler 11:1. Ben nasıl Mesih'i örnek aldım, siz de öylece beni örnek alın. Bayağı kurajlı bir kişi değil mi? Senin kurajın var mı? Böyle söylesen, başka topluluğa gidip desen, bakın İsa'ya bakıyorsunuz güzel ama aynı zamanda bana bakın. Ben ne yaparsam siz de öyle yapın. Ben nasıl konuşursam, nasıl komşularıma davranırsam siz de öyle yapın. Evet, gene devam ediyoruz. Filipiler 3:17. Kardeşler, beni örnek alın ve bizim örneğimizi göre yaşayanlara dikkat edin. Pavlus gene kendini bir standart gibi koyuyor. Obrastov yavruş, örnek imanlı. Filipiler 4:9. Benden ne öğrenmişsiniz, benden ne almışsınız, benden ne duymuşsanız ve benden ne görmüşseniz onu yapın. Ve barış Allah'ı sizinle olacak. Artık çok ayet oldu. Pavlus sanki kendini çok güveniyor. Çok övünüyor, öyle mi? Hayır. Biz sadece övünmekle. Çünkü İsa Mesih dedi ki, meyvelerinden tanıyacaksınız. Yalancı peygamberleri. Meyvelerinden tanıyacaksınız doğru güdücüleri. Çünkü sadece ağızdan anlaşılmıyor. Sadece konuştukları sözlerinden anlaşılmıyor. Acaba bir kişinin öğretişi doğru mu ya da değil mi? Elbette ona bakacağız ama ona baktıktan sonra onun hayatına bakacağız. Eğer onun hayatı sırada değilse o vakit onun öğretişini bile kabul etmiyoruz. Evet, yine 2. Timoteus 1:13. Benden diyor sağlam sözler işittin. Onların örneğine Mesih İsa'da olan iman ve sevgide ve bağlı kal. Evet, Pavlus her temada bizi kendini örnek gösteriyor. Hangi temada? Birincisi mesela anlayış konusunda. Anlayış konusunda. Pavlus kanun, günah ve merhamet üzerine konuşurken onun anlayışına gelelim. Ben ne kadar anlıyorum, nasıl anlıyorum, sizde de aynı anlayış olsun. Okuyorum 1. Timoteus 1:12'den 16'ya kadar. Bana kuvvet veren Rabbimiz İsa Mesih'e şükürler ediyorum. O beni sadıkan saydı ve bana vazife verdi. Çünkü ben daha önce ona küfür ederdim. Ona karşı giderdim ve onu aşağılardım. Yine de bana merhamet gösterirdi. Çünkü bunları cahillikten ve imansızlıktan yapmıştım. Ama Rabbimizin merhameti Mesih İsa'da olan iman ve sevgi dolup taşıyınca kadar çoğaldı. Evet. Bu söz çok doğrudur. Herkes lazım onu kabul etsin. Mesih İsa yeryüzüne indi günahkarları kurtarmak için. Onların en kötüsü gene benim. Ama İsa Mesih istedi en çok ben de bütün sabrını göstersin ve onun için bana merhamet edildi. Maksat kim benden sonra sonsuz yaşam için ona iman etmişse onlara bir örnek olayım. Biraz uzun bir ayet ama bak Pavlus ne diyor kısaca. Merhamet teması. Allah'ın merhameti nereden anlıyoruz? Biz sadece İsa bunu söylüyor. Biz sadece bir öğretiş olarak merhamet mi öğrenmek istiyorsun? Bak Pavlus'un hayatına diyor. Pavlus o kadar büyük bir günahkar idi. Diyor ki bütün dünyada benim gibisi yoktu. Niçin ki? Niçin diyeceğim? O ferisi olarak çok temiz bir hayat yaşadı. Ve sanıyorum Pavlus hani imansızken bugün birçok topluluklara dalırsa alkışlayacaklar onu. Cigara yok, içkicilik yok, gezgincilik yok. Dışarıdan forma. Çok güzel bir örnek. Ama Pavlus diyor ki, ben bütün günahkarların en kötüsüyüm. Çünkü bile bile diyor, imanlıları öldürdüm. Bile bile onları ölümü yolladım. O kadar kötü bir yürek vardı benim. O kadar sertleşmiş bir yürek vardı. Evet, demek ki bunu anlamak için merhamet temasında Pavlus'a bakacağız. Ve sonra imana girdikten sonra bir imanı nasıl lazım yaşasın. Olabilirdi Pavlus imana girdikten sonra da rahat bir yaşam sürsün. Hani rahat derken daha rahat bir yaşam sürsün. Olabilirdi her bir yerde kendini apostol gösterip hani kişilere kendisine hizmet ettirsin. Hatırlıyorum Türkiye'de çok sene evvel bir lager yaptık, bir kamp yaptık. Tam deniz boyunda. Ama su çok kıt. Hani böyle bardakla su içiyoruz. Çok yani büyük bir bidonlarla, mikrobuslarla suyu taşıdık. 200 kişilik bir lager için. Çok zor. Çok zorluk çektik. Hava da sıcak. Bir Adana kasabasından bir genç bir adam geldi. Ve tanışırken böyle herkes dedi ki ben Naim kardeşinin toplantısından, ben Naim kardeşinin toplantısından. Demiyorlar ki hani ben Rab'in öğrencisiyim. Hayır, ben falanca adamın öğrencisiyim. Bir baktım bu adam biz hepimiz susuzluk çekerken, deli olurken kocaman bir bidon su taşıttırmış. 4-5 kişi ona hizmet ediyor. Ne yapıyor? Adam duş yapıyor. O da herkesin önünde duş yapıyor. Biz deli olduk. Niçin? Adam pastor olmuş. Bir pastorluk görevini kullanıyor. Başkalar ona hizmet etsin diye. Kendi kendine hizmet ettirsin diye. Ve Pavlus'un 10 kat daha fazlası fırsatı vardı bunu yapsın. Ama yapmadı. İmana geldikten sonra çalıştı. Uğraştı. Diye kendine hizmet ettirdi. Kendisi hizmet etti başkalarına. Evet, Pavlus devam ediyor. 1. Korintus 15, 9'dan 10'a kadar. Çünkü diyor, apostolların en küçüğü benim ki aslında layık biri değilim. Apostol adını taşıyayım. Çünkü Allah'ın kilisesinde eziyet ederdim. Ama neysem Allah'ın merhametiyle oldum ve onun bana gösterdiği merhamet boşa gitmedi. Hepsinden daha fazla işledim. Aslında ben işlemedim. Benimle birlikte olan Allah'ın merhameti işledi. Evet. Pavlus diyor ki daha önce o kadar büyük bir merhamet bana gösterildi. Ve o sebep oldu bütün apostollara ben daha fazla işledim. Utanmıyor kendini övmekten. Çünkü kişilere, imanlara kendini bir örnek gösteriyor. Biz de öyle olalım. Evet, çok kolaydır toplantıya gitmek, çok kolaydır bir kişiye seslenmek, çok kolaydır pasif bir imanlı olmak. Öyle değil mi? Pasif bir imanlı olmak sanki onun için bir şey uğraşmak lazım değil. Ama Pavlus bize bir örnek verdi. Kendi hayatıyla ve Rab diyor ki bakın bu örneğe bakın. İstiyorum siz de birer Pavlus gibi işleyesiniz. Nerede? Nerede bu? Pavlus sanki bir bataryaya bir pili şarj yapmak yani bataryaya zarajla yapma gibi bir şey oldu. Plus ve minus var. Ve plus ve minusun arasında ne kadar büyük fark varsa o kadar hızlı oluyor bir batarya. O kadar daha fazla büyük bir voltaj oluyor. Ne gibi? Pavlus minusu çok iyi anladı. Pavlus çok iyi anladı günah nedir. Pavlus yani imansızken çok iyi anladı artık Allah'ın doğruluğu ne kadar büyüktür, biz ne kadar uzakız ondan. Ve aynı zamanda İsa geldikten sonra anladı ki plus tarafını da. Hani anladı ki ne kadar büyük bir merhamet verdi bana. Ve bu plus ve minusun arasında çok büyük olduğu için çok büyük bir güç oldu onda. İmanlı hayatta çok büyük bir fırsat oldu hizmet etsin diye. İsa'nın dediği gibi kimi çok affedildiyse o çok sevgi gösterir. Ama sana az mı affedildi, o zaman sende yok fırsat, çok hizmet edersin. Evet, bir başka bir temada Pavlus bir örnek oldu bize. Biz sadece merhamet temasında, biz sadece çalışmak temasında başka bir mesele, Pavlus'un bir hedefi vardı. O da bize örnek oluyor. Ne demek istiyorum? Okuyorum. 1. Korintiler 9, 25, 27'ye kadar. Ama kim spor yarışmalarına katılırsa her şeyde kendini kontrol ediyor. Onlar çürüyen bir taç için, bir madalya için yarışıyorlar. Biz gene çürümeyen bir taç için yarışıyoruz. Onun için yolunu şaşırmış biri gibi koşmuyorum. Havaya yumruk atan biri gibi dövüşmüyorum. Hayır, ben bedenimi sert davranıyorum. Onu kendimi köle yapıyorum. Öyle ki başkalarına haber getirdikten sonra ben kendim eksik bulunmayayım. Ne istiyorsun söylesin Pavlus böyle? Diyor ki, ben koşuyorum değil böyle sadece trenörofka olsun. Hani oraya buraya. Ben dövüşüyorum değil sadece trenörofka gibi biraz çuvala, biraz insana. Hayırdır, benim hedefim var diyor. Benim bir selim var, bir amacım var ve bütün hayatım ona gidiyor. Çok büyük bir şey. Çünkü biz mahallede daha fazla amaçsız yaşıyoruz, öyle değil mi? Günden güne, günden güne. Bir seneler birikiyor, seneler geçiyor. Anlamıyoruz nasıl 5 sene geçti, anlamıyoruz nasıl 10 sene geçti, nasıl hayatımız geçti, anlamıyoruz. Bir imanlı olarak da anlamıyoruz. Hangi imanlının bir amacı var? Hangi imanlığın bir seli var? Ve desin ki benim hayatımda bunu bunu bunu yapmak istiyorum. Nerede? Pavlus bize çok büyük bir örnek. Diyor ki ben boşuna uğraşmıyorum. Pavlus kendine hedef koydu. Ben bütün Akdeniz tarafında nerede İslam için toplulukları yoksa ben orada bir tane kuracağım. Böyle bir hedefi vardı. Hatta dedi ki işte Akdeniz'in doğu tarafında, İstok tarafında görevimi yaptım. Yok kalmadı artık bir oblast nerede bir topluluk yok. Şimdi Zapa tarafında batıya gidiyorum. İspanya'ya. De işte bu hedef. Hangi imanlı da böyle bir bakış var. Pavlus'a bakarak, ona örnek alarak bizim hayatımızda bir değişiklik olabilir. Evet. Ve şimdi baktık Allah bize örnek. İkinci stepende, ikinci derecede Allah bazı kişileri çağırıyor ve diyor ki onlara bakın. Hani onları örnek alın. Ve şimdi bir adım daha öteye gidiyoruz. Biz sadece biz Allah'ı örnek alalım. Biz sadece başkalarına bakarak hayatımızı düzelttirelim. Şimdi artık üçüncü olarak biz kendimiz başkalarına örnek olalım. Evet. Onun için en baştaki konuştuğumuz gibi bu kutsallar, azizler, svetiler bu düşünce oradan geldi. Herkes bir örnek imanlı olsun. Başlangıçta iyi bir fikir. İmanlılara örnek göstermekle kuraj vermek lazım. Hani asıl imanlı şöyle olmalı. Ama zamanla kişiler tabii ki onun gibi uğraşmaktan yani vazgeçtiler. Zaten gibi onun gibi olamam dediler. Svetilere bakarak ben böyle yaşamam derken gelip pasif bir iman hayatı düştüler. Ama öyle olmaz. Hayatımız gerçekten konuşan bir vaaz gibidir. 150 sene önce bütün dünyaca tanınmış bir misyoner vardı. Adı David Livingston. O zaman Afrika kartasına bakarsan sadece deniz kıyısında bazı böyle çatalar var. Afrika kartasının ortası bütün beyaz. Hani bilinmeyen bir toprak. Kimse bilinmez de orada ne var ne yok. Ve bu adam, bu David Livingston, Afrika'nın en ıssız yerleri ve en korkunç cungalara, ormanlara giderdi. Orada yaşayanlara İsa'yı tanıtırsın diye. Korkunç bir şey. Çünkü o kadar korkunç hastalıklar var. Yolculuk o kadar korkunç idi. Hani kişiyi orada ancak birkaç ay yaşayabilirdi. Ve kesin ölüm demekti. Onu gene göze alıp dedi ki ben bunu yapacağım Rabbi için. Ben misyoner olacağım. Evet. Ve bütün dünya onun gezilerini izlerdi. Biz sadece yani imanlı tarafında ama tabii aynı zamanda bir piyoner gibiydi. Bilinmeyen topraklara ayak basardı. Ama onun son yolculuğunda onunla olan bağlantı koptu. Kesildi. Haber alınmadı. Biz tabii ki o günleri düşünemiyoruz. Ne de GSM yok. Her tarafta konuşuyorsun. Öyle yok. O vakit yola çıkıyorsun ve artık haber yok. Aylarca. Bir sene, iki sene. Ama ne oldu? Bilinmiyor. Hani bu böyle günleri bugün düşünemiyoruz. New York'ta, hani dünyanın en büyük bir gazetenin birisi, West'in birisi, New York Times, adındaki büyük bir gazete, onu bulmak için en hızlı reporterini, habercisini yolladı. Henry Stanley adında, dünyada en tanınmış bir jurnalist gibi. O şimdi, onu büyük bir parayla, büyük bir tantanayla reportaj yapsın, Livingston'u, bu misyoneri bulsun ve reportaj yapsın. Bütün dünya okuyacak bak. Evet, bu adam yola çıktı, aylarca uğraştı. Uzun bir aramadan sonra onu cunglanın ortasında buldu. Ve ondan sonra büyük bir sitena var. İki İngiliz gentleman gibi karşılaştılar. Sanıyorum diyor Dr. Livingston sizsiniz. Hani böyle çok böyle büyük bir formalistle tanıştılar. Evet bu jurnalist, bu Stanley imansız biriydi. Hatta kendine İngiltere'nin yani en büyük ateist idi. Dedi ki ben en büyük ateistim dedi. Öyle ün sağlı. İlk önce hani Livingston'u deli sandı. Yani tamam ben bu reportaj yapacağım ama yazdıklarımla onu deli gibi göstereceğim. Öyle bir planı vardı. Yani bu kadar okumuş, bu kadar akıllı insan senin gibi, Livingston gibi nasıl oluyor bu da cahil kalmış, geri kalmış Afrikalıların yanında ne arıyor diye isterdi onunla eğlensin. Ama aylarca bu Livingston'un yanında kaldı, bir sünerin yanında kaldı. Onun gündelik yaşamını gördü. Bu Livingston ona çok büyük vaaz yapmadı. Çok büyük böyle baskı yapmadı. Hadi gel imana. Yani sen de iman et İsa'ya. Hayır. Böyle rahat bıraktı. Ama bu jurnalist Livingston'un hayatına baktı. Günden göre. Ondan sonra sanki onu bir ayet işlemeye başladı. Her şeyi bırak ve benim arkamdan gel. İsa Mesih'in sözleri hani bu jurnalistin kafasında yavaş yavaş çalışmaya başladı ve anladı ki burada canlı bir örnek var. Burada bir misyoner var. Her şeyi bıraktı. Doktoruydu. Her şeyi bıraktı ve İsa'nın arkasından geldi. Stanley Sefti, yani jurnalist Sefti, tam olarak İsa'nın sözlerini yerine getiren bir adama rastladı. Çok imanlı kişiler bu sözleri, İsa'nın sözleri bir sakız gibi çiğniyorlar. Her şeyi bırak ve arkamdan gel. Ama hayatta bir şey yok. Ama Sefti böyle bir örnekle, canlı, diri bir örnekle karşılaşınca bu jurnalist Stanley başladı değişmeye. İçeriden Livingstone'un ciddiliğini, sevgisini ve Rab'a yakınlığını görünce İngiltere'nin, Anglia'nın en büyük ateisti hayatını Rab İsa'ya teslim etti. Evet, ve çok büyük bir skandal oldu. Nasıl bu kadar büyük bir ateist imana girdi? Nasıl? Bu Livingstone'un örneğinde. Evet, Paulus bunun gibi konuşarak, ona bakarak diyebilir ki beni örnek al. Hiç utanmıyor. Biz de öyle ol. 1. Petrus 2:12 Rab bize aynı biçimde kuraj verir. Diyor ki Allahsız milletlerin ortasında iyi bir yaşam sürdürün. Bizim mali Allahsız mı? Evet. Elbette bunu diyebiliriz. Belki çok dindar, belki çok böyle bir yani Allah'a iman eden bir kişi maskesi var ama aslında biliyoruz kimse Allah'ı takmıyor, öyle değil mi? Ben gideceğim camiye, ben gideceğim kilise, yapacağım kendimi ama kim gerçekten Allah'ı arıyor? Kim gerçekten onun için uğraşıyor? Allahsız milletlerin ortasında iyi bir yaşam sürdürün. Belki de size karşı konuşuyorlar, hani kötülük yapıyormuşsunuz diye. Ama Allah gelecek ve o günde onlar sizin iyi işlerinize şahitlik yapacaklar. Çünkü onları gördüler ve Allah'ı onunla şanlayacaklar. Hatırlıyorum biz bir kardeşi gömdük burada ve mahalle engel olmasın diye onu yıkadık. Ve bir sürü imansızlar odaya dağıldı. Nerede yıkandı? Ve aynı kişiler sonra çıkıp dedi, aa o yıkanmadı. İftira atıyor. Bu kadar sertlik, yani bu kadar kötülük düşünebiliyor musunuz? De aynı 1. Petrus 2.12 diye gibi. Hani onlar size karşı konuşuyor, hani kötülük yapıyormuşsunuz. Ve bizi, el alemi, mahalleye aldattırıyorlar ki yaparmışık diye. Ama Rab İsa gelecek diyor. Ve Allah geldiği zaman İsa'nın önünde onların ağızları kapanacak. Ve doğru için şahitlik yapacak. Evet diyor. Falanca imandı, falanca iş yaptı. Ama ne sayabilecekler? Bizim işlerimiz doğru ise o zaman İsa'nın önünde onlar bizi müdafaa edecekler. 2. Korintiler 3, 2 ve 3. Ve Paulus burada sanki Korint'teki topluluğa hani son büyük bir sözlerle kuraj vermek istiyor. Çünkü Korint kasabası korkunç bir bataklık. Nasıl bugün Las Vegas korkunç bir bataklık. Nasıl yani Tayland'da Bangkok çok büyük bir bataklık. Öyle bütün dünyadan oraya gidiyorlar kötülük yapmak için, günah işlemek için diyelim. Korint o vakit öyle tanınmış, bütün dünyaca tanınmış bir kasabaydı. Hatta gezgincilik yapmak için Korintleşmek diye bir söz kullandılar. Hani bu akşam gene Korintleşeceğim. Öyle konuşurdular. Ve tam öyle kişilerin ortasında Rab bir topluluk meydana getirdi. Mucize. O bataklık içinde o kişileri çıkarıyor. Eski adetlerini bıraksınlar. Eski pis alışkanlıklarını bıraksınlar. Ve Paulus onlara yalvarıyor. Bakın örnek olmak temasında Paulus ne konuşuyor. Ama bizim mektubumuz sizsiniz diyor. Bizim mektubumuz sizsiniz. Ne demek bu? De al bir kağıt, al mürekkep, yaz bir şeyler, kolay. Öyle mektup yollamak çok kolay. Ama Paulus diyor ki, hayır, ben öyle mektup yazmayacağım. Ben başka bir mektup yazacağım. Bizim yüreğimizde yazılı olan, bütün insanların bildiği ve okuduğu bir mektupsunuz diyor. Siz imanlılar bir mektupsunuz. Siz imanlılar örneksiniz mahalleye. Herkes sizi okuyor. İsa Mesih'ten istersen 10.000 tane İncil dağıtır bizim mahalleye. Bunun efekti çok zayıf olacak. Ama 2 tane gerçek imanla görsünler. Ben eminim 10.000 tane İncil'den daha büyük bir efekt. Çünkü Paulus diyor ki bizim mektubumuz sizsiniz. Allah bir mektup yazıyor mahalleye ve bizi yalvarıyor. Böyle mektup onu. Herkesin, bütün insanların bildiği ve okuduğu bir mektup. Belli oldu ki Mesih'in mektubu sizsiniz. Bizim uğraşmamızla meydana gelen bir mektup, mürekkeple değil ama yaşayan Allah'ın ruhuyla yazılan bir mektup. Taş tabloları değil ama insanın yüreklerine yazılan bir mektup. Pavlus bu sözlerle Korint'teki imanlılara kuraj vermek istiyor. Hayatınız örnek olsun. Ve sanıyorum bizim için de aynı şey geçerli. Bir imanlı hep bunu düşünsün. Mahallede nasıl bir iz bırakacak? Mahallede nasıl bir efekt bırakacak? Benim sözlerim, benim hareketlerim mahallede nasıl anlaşılacak? Beni gören kişiler İsa'ya gelmek istiyorlar belki ama ben engel miyim? Benim yaptığım kıskançlıklar, benim yaptığım sövmekler, saymaklar, benim yaptığım hani yolsuzluklar acaba başkalarına engel mi olacak? Yoksa gerçekten Pavlus'un dediği gibi, hey bana gelin, bana bakın. Ben nasılım? Siz de öyle olun. Böyle bir kuraj olsun bizde ve Rab hepimizi bu konuda bereketlesin. Amin.